Ayrım 10.
Bize bizden olanı tanıttığı için dergiler, kitaplar aslında parolalıdır. Belki hepimizin görünmez dünyasının parolasıdır hepsi de. Hele o gençlik yalnızlığının içinde işaret fenerleri gibi çakarlar. İşaret feneri alçak gönüllü bir yardımcıdır. Nice gemiyi kazadan kurtarır da ben olsaydım ne durumlara düşerdin demez. Sonradan gördüğünde biliyorsun seni ben görmeseydim neler olacağını diye iyiliğini başa kakmaz. Karşılıksız bir destektir bu. Kaptan alnında biriken telleri silip de rotasını değiştirirken o gene düzenli aralarla çakmayı sürdürür. Önünden kimlerin geçtiğini bilmez. Kaç kişinin geçtiğini merak etmez. Bir dergi de işaret fenerine benzer mi bilemem. O da ışıklarını çakar. Fenerini tutar. Belki insanı kazalardan da korur. Ama asıl işlevi yeni ufuklar açmaktır. Yeni ufuklar da bir başka derginin adı değil miydi? Ondan da nice tatlar almamış mıydık? Yedi tepeyi anımsıyorum. Soyutu, somutu. Bugün yaşamasalar da nice güzellikleri yaşatan dergileri. Bir dergi çıkartmak, bir dergiyi yaşatmak nasıl bir uğraş? Bir dergi çıkartmak başlı başına bir amaç olabilir. Düşündüğünüz bir amacı gerçekleştirmek için bir dergi çıkartmak istersiniz. Baştan kolay görünür. Sonra bin bir güçlüğü ortaya çıkar. Sonra da bu güçlükleri azaltmaya uğraşırsınız. Kimisini çözümler, kimisini bir yana bırakırsınız. Sürdürmek başlamaktan zordur. Bu yanıyla aşka benzer. Belki de bir dergi çıkartmak kendine özgü bir aşkı yaşamaktır. Bir sayılık, iki sayılık, beş sayılık nice dergi çıkmıştır. Bu dergilere hiçbir zaman olacağı buydu dememeli. Olacağı buydu, yürümeyeceği baştan belliydi. Yazık oldu parasına, zamanına, onca emeğine. Bunu hiç söylememeli. Aşk için de böyle sözler söylenir. Dost çevrelerinde yazık olduğu söylenir. Bunların hepsi yanlıştır. Dünyada yaşanan hiçbir aşka yazık olmamıştır. Kısa da sürse, bitse de hiçbir aşk insanın zararına olmamıştır. Hepsi de insanlara ne çok şey vermiş, ne çok şey katmıştır. Aşk için verilen hiçbir şeye yazık oldu denmemeli. Yazık olmamıştır. Dergiler için de böyle. Bir sayıda çıksa, beş sayıda çıksa, hiçbir dergiye harcananlar boşa gitmemiştir. Bir derginin her sayısı bir zaferdir. Yokluğa karşı kazanılan bir zafer. Varlık dergisinin bininci sayısı. Bundan bin sayı önce bir dergi çıkartmak. Adını da varlık koymak. Yokluğa karşı varlık. Var olmayı öncelemek. Var olmayı önemsemek. Var olmayı düşünmek. Sürdürmek. Yaşatmak. İnsanı yokluktan korumak. Güzel olan bu. Adlarıyla bir dönemi, bir ideolojiyi, bir özlemi yansıtan gazeteler, dergiler vardır. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet rejimiyle özdeştir. Hürriyet gazetesi, yeni bir dönemin simgesi olarak bu adı almıştır. Akis dergisi, bir dönemin bayrağı olmuş siyasal bir dergidir. Varlık adı, siyasal ideoloji çağrışımı yapmayan, bir dönemi simgelemeyen, öncesiz ve sonrasız bir insan durumu. Varoluşa ilişkin söylemin alçak gönüllü bir sözcüğü. Dünya dediğimiz bu ortak bahçemizde nice yıllardır var olmak, yok olmak ikilemini yaşıyoruz. Tüketim toplumunun şablonları insanlara kendi varoluşunu metafetişizmiyle reklam ederken yeniden uyanan insan bilinci barış temelinde yeni rönesansını yaşamaya başlıyor. Varlık, insanın şablonları aşıp kendi içindeki özü yakalamasının adını yineliyor. İnsanın üreticiliğinin, yaratıcılığının özünü anlatıyor. Ama bininci sayı, bininci yaş değil mi? Yaşlanmayı ne yapalım? Bin yaşındaki insan, saçı sakalı ağarmış, beli bükülmüş, eklemleri kireçlenmiş, beyni erozyona uğramış, artık geçmişine kapanıp kalmış bir ihtiyar değil mi? Her şeyi rakamlara, sembollere, bilinen işaretlere bağlayan, köhneleşmiş, biyososyolojik ideoloji ne yazık ki henüz iflas etmedi. İnsanlara hep bunlara bakması öğretildi. Bunun dışına çıkmaktan utanması öğretildi. İnsanlar da buna boyun eğdiler. Belki de bütün boyun eğişlerin başlangıcı budur. Bin yaşındaki insan gençtir. Eğer yeniden düşünüyorsa, eğer her şeye eleştiriyle bakabiliyorsa, onaylamadığı şeylere baş kaldırabiliyorsa, beğenmediğinin yerine beğendiğini söyleyebiliyorsa gençtir. İhtiyarlamak bunları yapmamak demek. Değişeni anlayamamak, değişene düşman olmak, kendi dünyasına kapanıp kalmak, kırılmak, küsmek, arkasını dönmek demek. İkisi de insanın kendi seçimi. Ya televizyon, ya sinema, video, görsel dünyanın genişlemesi, bunlar dergilerin, kitapların düşmanı değil mi? Okuyucuyu çalıp da seyirci yapmıyorlar mı? Bu beyin yıkama makinelerine ne yapacağız? Hadi biraz ihtiyarlık yapalım. Bunlardan yakınalım, kızalım, küselim. Bütün bunları kırıp dökelim. Herkesin eline kitap, dergi verelim. Ya da okumayı yasalar çıkararak zorunlu kılalım. Yapalım mı bunları? Elbette yapmayalım. Genç olalım, genç düşünelim. Üretici olalım, yaratıcı düşünelim. Hiçbir teknolojik gelişme derginin, kitabın düşmanı olamaz. Sadece dostu olur. Ama her şeyi yeniden düşünmek gerekiyor. Yeni dergiler, yeni kitaplar düşünmek gerekiyor. Belki yeni sözcükler, yeni tümceler, yeni kağıtlar, yeni basın makineleri, yeni renkler, yeni konular düşünmek gerekiyor. Dünya bu bizim ortak bahçemiz. Başını alıp bir yerlere gidiyorsa bizim de artık oturduğumuz sandalyeden kalkıp bakmamızın zamanı gelmiş demektir. Belki de yeni baragan, yeni diken topları oralardadır. İnsan hiç bitmeyecek, biliyorum. Aşk hiç bitmeyecek, biliyorum. Yaşamak hiç bitmeyecek, biliyorum. İnsan var olacak. Baraganın dikenlerinin peşinde koşacak. Rüzgarın önüne kattığı diken toplarının peşinde çıldırmış gibi koşacak. Bir onun peşine, bir öbürünün peşine düşecek. Özgürlüğünü yaşayarak yeniden yarının dünyasında var olacak. İnsan hiç bitmeyecek, biliyorum. Hey aptal Philip! Hey Philip! Bana bir şey söyle. Beni sevdiğini söyle Philip. Beni sevdiğini söyle. Senden istediğim bu. Senden bunu istiyorum. Beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Biliyorum söylemeyeceksin. Aptal olan benim. Sen değil. Aptal olan benim. Senden bunu beklememeliydim. Ama kimden bekleyebilirdim ki? Kimden beni sevmesini bekleyebileceğimi bilmiyordum. Bunu senden istedim. Beni bağışla Philip. Beni bağışla. Belki de benim bağışlamam gerekiyor. Belki de kendimi bağışlamayan benim. Philip, beni duyuyor musun? Philip, bilgisayarla çalışmayı isteyen bendim. Parlak bir eğitim yaptım. Okul yıllarım gerçekten de iyi geçti. Gözüm yükseklerdeydi. İyi bir meslek istiyordum. İyi bir gelir. Akıllı olduğumu söylüyorlardı. Doğruydu da. Daha da önemlisi kendimi akıllı bulmamdı. Akıllı olduğumu biliyordum. Akıllı olmak, bana göre ne istediğini bilmekti. Ben de ne istediğimi biliyordum. Bilgisayar eğitimi, iki yabancı dil, modern bir görünüm. Hepsini elde ettim. Bunlar zeka, irade ve azim ister. Hepsinin de bende olduğunu biliyordum. Ayrı bir evim olmalıydı. Kendi arabam. Bunları sağlayacak ölçüde gelirim. Gerisi hayat felsefesiydi. Hayat felsefesi ve aptal hiçbir şeye kulak asmamak. Bunların hepsini yaptım. Hepsini elde ettim. Ama Philip, onu bulmak için bendeki şeyleri yeterli değildi. Talihle gerekliydi. Talih, rastlantı ya da buna benzer şeyler. Ne bileyim burçlar, yıldızlar. İşte öyle şeyler de gerekliydi. Bilgisayarla Philip'i bulamayacağımı biliyordum. Philip, bu denli önemli miydi Philip? Bir erkek bu denli önemli miydi? Elimdeki her şeye sahip olduktan sonra Philip kendiliğinden gelmeyecek miydi? Hem Philip kimdi ki? Sahi Philip kimdi? Bu uzun boylu, yakışıklı, gözleri beni hayal dünyasına alıp götürecek, elimi tuttuğu zaman ayaklarımı yerden kesecek erkek kimdi? Bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Ama bu dünyada var olduğunu biliyordum. O bu dünyadaydı ve beni bulacaktı. Ben kendime düşenleri yapınca sıra Philip'e gelecekti. Onun işi beni bulmaktı. Başka işi yoktu. Ona gereken her şeyi ben hazırlamıştım. Evimiz, arabamız, özgürlüğümüz, her şeyimiz vardı. En önemlisi ben vardım. Philip için en gerekli şey bendim. Kendimi ona hazırlamıştım. Bütün iş Philip'in beni bulmasına kalmıştı. Gelecekti ve ben geldim diyecekti. Hepsi buydu. Ben geldim. Her şey tamamlanacaktı. Bir an Vedat'ı Philip sanmıştım. Değilmiş. Vedat ne uzun boyluydu ne de yakışıklı. Gözleri de beni hayal dünyalarına uçurmamıştı. Nesini mi beğenmiştim? Ne aptalca soru. Onu beğenmemiştim ki. Öyleyse neden onun sevgilisi mi oldum? Bir kadın bir erkeğin neden sevgilisi olur? Siz bilmezsiniz ki. Ben de bilmem. Kimse de bilmez. Böyle aptalca sorular sormayın, olur mu? Yoksa sizinle de konuşamam. Vedat arkeologtu. Arkeolog. İşte şu eski uygarlıkları ortaya çıkarmak isteyen insanlar. Yerleri ince ince kazıyıp, tozu toprağı süpürüp, ortaya bir taş çıkarınca da havalara sıçrayan insanlar. Ya da bunun hayaliyle yaşayanlar. Vedat arkeologtu ama bir yerleri kazdığını falan görmedim. Sadece yere bakardı. Ben de ilk gördüğümde onun yere bakışını sizin gibi yorumlamıştım. Belki de şu oturduğumuz yerin altında bile eski uygarlık kalıntılarının olduğunu düşünüyordu. Ondan gözü yerlerdeydi. Böyle düşünmüştüm. Hiç ilgisi yokmuş meğer. Sadece utangaçlığından yere bakarmış. Benimle konuşmazdı bile. Bense hep konuşkan, kendine güvenli, hoş erkekler tanımıştım. Onlarla arkadaşlık etmiştim. Onları beğenmiştim. Onların başarılarını görmüştüm. Daha önce hiç arkeolog görmediğimi de söylemeliyim. Vedat'ın ilgimi çekmesi bu yüzden miydi bilmiyorum. Size de söyledim ya, her şeyi bilemiyoruz. Onu bir toplantıda görmüştüm. Bir kenarda oturuyor, elindeki kadehi evirip çeviriyor, kimseyle konuşmuyordu. Ben de şöyle bir gördüğümde içimden, Sünepe'ye bak, buraya gelmiş ama ne yapacağını bilmiyor diye düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm. Yanına yaklaşıp da, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz değil mi? Dediğim zaman başını kaldırıp şöyle demişti. Nasıl bildiniz? Öyle bir kahkaha atmıştım ki yanındakiler dönüp baktı. Vedat, adının Vedat olduğunu sonradan dişi çekilir gibi zorlukla söylemişti. Kızarmıştı. Başını gene önüne eğdi. Yerde bir şey mi gördünüz? Diye takılmayı sürdürdüm. Bu kez şaşırtıcı bir yanıt geldi. Evet, yerde bir şey var. Şimdi şaşırmak sırası bana gelmişti. Biraz da alayla sordum. Aa, öyle mi? Yerde ne gördünüz? Utangaç adam bu kez dosdoğru gözlerime baktı. Bizans. Yerde Bizans var. Onun üzerinde oturuyorsunuz. Ne? Bizans mı? Onun üzerinde mi oturuyoruz? Şaşkınlıktan bağırmışım. Zalim bir bakışla baktı. Evet, Bizans'ta oturuyorsunuz imparatoriçe. Bana imparatoriçe dediniz. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Boşunaydı. Gözlerini gene yere dikmişti. Ve artık konuşmadı. Ben de yanından uzaklaştım. Ama bir daha da göz mesafemin dışına çıkmasına izin vermedim. Toplantıda çok parlak erkekler vardı. Ama hepsi de birbirine benziyordu. Birini görünce öbürünü de görmüş gibi oluyordunuz. Bu Sünepe, Hımbıl, erkek müsveddesi Şapşal neden ilgimi çekiyordu bilemiyordum. Size daha önce de söylemiştim. İnsan her yaptığının açıklamasını bilemiyor. Bir süre sonra onun yanına gittim. Elini tuttum. Hadi gidelim dedim. Başını kaldırıp bakmadı bile. Elimi tuttu. Kalktı, birlikte çıktık. Arabama bindik. Evime geldik. Tek söz konuşmadan soyunduk. Yatağa girdik, seviştik. Arkadaşlarım hep aynı soruyu sordular. Onda ne buluyorsun? İnsanların hep aptalca sorular bulmakta usta olduklarını düşünüyorum. Bu soru hep sorulur. Onda ne buluyorsun? Onda hiçbir şey bulmamıştım. Bulduğum her şey kendimdeydi. Kendimde çok değişik şeyler buluyordum. Önemli olan da buydu. Ama hiç kimse o akıllı soruyu bana sormadı. Kendinde ne buluyorsun? Sorulması gereken soru buydu. Kendimde çok şey buluyordum. Hepsini de o yapıyordu. Kendimi fark ediyordum. Kendi ayrıntılarıma giriyordum. Kendimi tanıyordum. Kendimde ne çok şey buldum, kimse bilemez. Kendi doğrularımı buldum. Kendi yanlışlarımı buldum. Kendi istediklerimi buldum. Kendi nefretlerimi buldum. Neleri istediğimi, neleri istemediğimi buldum. Hepsini de onunla birlikteyken buldum. Bir gün bir arkadaşıma rastladığım zaman başkalarının bana sormasını istediğim şeyi ona sordum. Kendinde ne buluyorsun? Şaşaladı. Böyle bir soru duymamıştı. Hep nasılsın diye sorulurdu. Nasılsın ya da nasıl gidiyor? Buna benzer şeyler. Ama kendinde ne buluyorsun? Böyle bir soruyu kimse kimseye sormaz. Oysa asıl soru budur. Asıl yanıt da bu olmalıdır. Belki de Aşk sadece budur. Bir erkeğin erkek, bir kadının kadın olması. Belki de aşık olduğumuz kişiyi sadece bunun için severiz. Bizi biz yaptığı için. Beni ben yaptığı için. Beni değiştirdiği için. Bana kendimi gösterdiği için. Gene de bütün bunlar için ona bir şeyler borçlu olduğumu sanmıyorum. Bunu yapan gene benim. Benim ondan aldıklarım, alabildiklerim. Sakın buna bencillik falan demeyin. Konuşmayı keserim. Size akıllı bulduğum için konuşuyorum. Lütfen bunu unutmayın. Bilgisayar uzmanıyım. Söylemiş miydim? Bir şirkette iyi bir işim var. Kendime ait bir odada tek başıma çalışıyorum. Odamın çok konforlu olduğunu söylemeliyim. Havalandırma, ısı, nem, gürültü hepsi otomatik ayarlı. Odaya giriş çıkışlar bile ses kontrollü. Bilgisayarın şifresi bende. Bütün şirkette bir kişi daha şifreyi bilmiyor. Bütün ticari sırlarımız burada. Önemli bir işim olduğunu anlıyorsunuz. Bunun bana özel bir gurur verdiğini söyleyebilirim. Bütün duygularım bilgisayarın seslerine, görüntülerine ayarlanmış. Küçük tınılar, değişik frekanslı sesler, bip bipler. Çizgiler, rakamlar, grafikler gözümün önünden kayıp gidiyorlar. Bir odada şirketin bütün uzantılarına kadar girebilmek bambaşka bir şey. Benim bildiklerimi şirkette bütünüyle bilen kimse yok. Bunu bilmenin insana üstünlük veren bir yanı var. Bu da sahip olmak istediklerimin hepsinden fazla. Belki bana da fazla geliyor. Biliyor musunuz? Teknolojik gelişmenin insana fazla gelen bir yanı var. Bir süre sonra daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Belki bilinmeyen bir şifreyle Amerika'da ya da Japonya'da bir şirketin hesaplarına, bir bankanın kasasına girivermek. Bütün bunlar insanın aklına geliveriyor. Burada, bir odada, tek başına böyle bir gücün başında olmak. Sadece tuşlara basarak, harflerle, rakamlarla oynayarak başka ülkelere gitmek. Bilinmedik gizliliklere girmek. Akla gelmedik hesaplarla oynamak. Sizi şaşırtıyor muyum? Ama bütün bunlar bana Filip'i getirmedi. Filip'i eskisinden daha sık düşünüyorum. Vedat'tan ayrıldım. Ayrılmamız da buluşmamız kadar hızlı oldu. Bir gün sadece artık gitsen iyi olacak dedim. Gene önüne bakıyordu. Bir an başını kaldırdı. Gözlerime baktı. Gülümsedi. Hüzünlü bir bakıştı. Biliyorum. Ama derinlerde bir yerde şakacı bir pırıltı vardı. Bir şey söylemedi. Geldiğimde eşyalarını toplamış gitmişti. Banyoda tıraş kremi kalmıştı. Avcuma sıkıp kokladım. Güzel kokmadı. Neden diye sormayacaksınız. Biliyorum ama ben söylemek istiyorum. Artık kendimde iyi bir şey bulamıyordum. Bu da ayrılmak için bana yetiyordu. Yeniden tuşlarımla baş başa kaldım. Böylesi daha iyiydi. Gene de Vedat'tan güzel bir şey kaldı. Geçmişe yolculuk yapmak. Arkeoloji ilginç bir uğraş. Vedat hiç uğraşmamış. Ne bir santimlik kazı, ne bir tutam eski toprak kokusu. Sadece okumuş. Neyi okuduğunda hiçbir zaman anlamadım. Size tuhaf gelir mi bilmem. Tanıdığım bütün arkeologlar da hayatlarında kazı falan yapmamışlardı. Hepsi de başka işlerle uğraşıyorlardı. Bendeki de talih. Şimdi o merak bana geldi. Mısır'ı merak ediyorum. Peru'yu merak ediyorum. Hindistan'ı, Çin'i merak ediyorum. Anadolu'yu, Girit Adası'nı, Yunanistan'ı, Afrika'yı. Dünyanın dört yanını da merak ediyorum. Geçmişleri ne kadar ilginç olmalı. Aslında hiçbir şeyi bilmediğimizi düşünüyorum. Kitaplar buldum, getirtiyorum. Video teypler ısmarladım. Kataloglar getirttim. Ama en güzelini biliyor musunuz? En güzeli bilgisayar başındayken geçmişe yolculuk yapmak. Epeyce uğraştım ama bunu başardım. Çalışırken kendimi geçmişin bir ülkesinde buluyorum. Geçmişe yolculuk ya da zaman tüneli gibi bir olay. Zihinsel bir işlem. Sanırsınız ki her an dikkat isteyen bir şey bunu yapmak olanaksızdır. Oysa değil. Bunu başarmak için zihinsel bir fiksasyon yapmak gerektiğini anladım. Zihinsel bir fiksasyon gerekli. Sadece o kadar. Bunu yaptınız mı her şey kolaylaşıyor. Bir süre sonra kendinizi bir şirketin hesapları içinde değil de eski Mısır'da bir savaşı yönetirken buluyorsunuz. Kral savaşın en kızgın döneminde vurulmuş. Savaşın yönetimi size kalmış. Kraliçeye. Bunu anlıyorsunuz ve başlıyorsunuz savaş yönetmeye. Rakamların ordu birlikleri olduğunu biliyorsunuz. Nerede zayıfsınız, nerede güçlüsünüz, ekranda görüyorsunuz. Size verilen bilgileri check ediyorsunuz. Savaşı kaybetmek üzeresiniz. Bunu anlamak, inanın bana, güzel bir şey değil. Ama birden ummadığınız bir yedek gücün emrinizi beklediğini görüyorsunuz. Bravo. İşte yeni bir atak. Yeni bir atak düzenliyorsunuz. Savaş sizin. Kazanıyorsunuz. Biliyorum, daha yapacak çok işim var. Üstelik yorgunum. Ama ortopedik sandalyem bana yardım ediyor. Sırtımı dayıyorum. Beni dinlendiren hareketleri yapmaya başlıyor. Bu masaj koltuğunu özel getirttim. Şimdi yapılacak işleri yapabilirim. Ganimetlerin hesaplanması, kölelerin dağıtımı, kralın cenaze töreni, hepsi de beni bekliyor. Bütün bunları yarın da yapabilseydim ne iyi olurdu. Ama yarın çok işim var. Girit'te yeni bir heykelin aşılışını yapacağım. Deli olduğumu düşünmüyorsunuz değil mi? Bakın, bu işi fanteziyle yapmazsa insan gerçekten çıldırabilir. Gene Filip'e taktım. Bana resmen eziyet etmeye başladı. Benimle konuşmuyor. Ben onunla konuşuyorum. O benimle konuşmuyor. Biliyorum. Onu ben şımarttım. Erkekler böyledir. Siz aldırmazsanız onlar üstünüze düşer. Siz deli divane olursanız onlar kendini ağırdan alır. Filip de öyle. Eninde sonunda erkek. İnsan olmuş. Bilgisayar olmuş fark etmiyor. Hepsi de bencil. Kendini beğenmiş. Şımarık. Erkek oldukları için bizim onlar olmadan yaşayamayacağımızı sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Aptallar. Aptal Filip.